Ayrım 16.
Zadorov her zamanki anlamlı, iştenlikli kahkahasını koyverdi. Gördünüz mü nasıl şımartıyorsunuz bunları Anton Semyonovic, dedi Ekaterina Grigoryevna. Sofrana gidip derdi ilacı yutacakmış. Hadi bakayım yatağa. Zadorov soba gibi yanıyordu. Güçlükle ayakta durduğu belliydi. Koluna girdim. Hiçbir şey demeden yatakhaneye götürdüm onu. Osaçi ile Belukin yatıyorlardı. Osaçi iniyor, ortalığı birbirine katıyordu. Onun gibi kabadayıların hastalığa pek dayanıklı olmadıklarını iyi bilirdim. Pireyi deve yaparlardı zaten. Oysa Belukin her zamanki neşeliydi, gülüp duruyordu. Belukin topluluğumuzun en güleç, en neşeli ve mutlu çocuğuydu. Nijni Tagili bir işçi ailesindendi. Kıtlık zamanında un aramaya çıkmış, Moskova'da bir milis baskına yakalanarak ıslah evine gönderilmiş. Kaçmış, gene yakalanmış. Sonra gene kaçmıştı. Girişken bir çocuktu. Bu yeteneğini kullanarak kara borsacılık yapmayı hırsızlığa yeğit tutmuştu. Ama tasarladığı vurgunlar öyle özgün, öyle gizlisi saklısızdı ki sonunda başarısızlığa uğruyor, tasarlarını kahkahalarla anlatıp böylece eğlenmekten başka bir iş yapmıyordu. Belukin vurguncu olamayacağını iyice anlayıp Ukrayna'ya gitmeye karar vermişti. Ne zaman olduğu belli değil ama bu Belukin denen cin gibi ve bilgili çocuk okula da gitmişti. Her şeyden birazcık anlıyordu ama buna karşın şaşılacak ölçüde cahildi. Bazı çocuklar böyledir. Okuma yazma öğrenmişlerdir. Çarpma, bölme, bayağı kesir bilirler. Basit faiz hesaplarını bile şöyle böyle çıkarırlar ama bütün bunları uygulamaya gelince öyle beceriksizdirler ki gülüş duruma düşerler. Belukin'in konuşması bu beceriksizliğini sergiliyordu. Buna karşın son derece zeki ve şakacıydı. Tip üstten yatağa düşünce çenesi de düştü. Durmadan atıp tutuyor ama her zamanki gibi parlak zekasını burada da gösterip bizi hem şaşırtıyor hem güldürüyordu. Tifüs, tıbbın yeni harikası. Ama neden gelip de anadan doğma bir işçiye saldırıyorsun? Yeni yaşamımızı bir kuralım hele. Bu mikrobu eşeğimizden içeri sokmayacağız. Acele işi varsa da bir dakikalığına uğramışsa yiyecek karnesi almaya örneğin ya da başka bir nedenle. Çünkü ne de olsa, mikrop da olsa yaşamak zorunda o da. Kapımıza gelirse yani sekreterimize başvurmasını söyleyeceğiz. Kolye Verşlev'de sekreter yaparız. Çünkü bitlerin köpeklere yapıştığı gibi Verşlev'de kitaplara yapışır. Tıbbın bu harikasıyla kolye uğraşsın. Ona göre bitlerle mikroplar arasında bir ayrım yoktur ve demokrasiye göre her şey eşittir. Ben sekreter olacağım da sen ne olacaksın yeni yaşam gelince peki, diye kekeledi bu Kolye Verşlev. Kolya, Belukin'in karyolasının ayak ucunda oturuyordu ve elinde her zaman olduğu gibi iyice hırpalanmış bir kitap vardı. Senin bir insan gibi giyinip dolaşman için gerekli yasaları yazacağım ben de. Bu yasalar sayesinde bir serseri gibi dolaşmayacaksın. Tosca Solovyov bile dayanamıyor senin kılığına be. Nasıl oluyor da boyuna kitap okuduğun halde gene de tam tamına bir maymuna benzemekten kurtulmuyorsun anlamıyorum. Sokak sokak dolaşıp ayı oynatanlar bile bulamaz senin gibi kara maymunu. Değil mi Tosca? Çocuklar Verşnev'e güldü. Verşnev hiç alınmadı. O iyi huylu, soluk mavi gözleriyle tatlı tatlı baktı Belukin'e yalnızca. Bu ikisinin içtiği su ayrı gitmezdi. Topluluğa ikisi de aynı zamanda gelmiş, döküm evinde yan yana çalışmışlardı. Ancak Belukin şimdi örsün başına çalışacak kadar ilerlemiş ama Kolya bir eli boş kalsın da kitabı tutsun diye körüklerden öte gitmemişti. Tosca Solovyov'a daha çok Anton Semyonovic derlerdi. Adaşımdı çünkü. Ve daha 10 yaşındaydı. Belukin onu bizim ormanlıkta bulmuştu. Çocuk baygın yatıyordu bulunduğunda. Açlıktan ölmek üzereydi. Ukrayna'dan, Samara yöresinden, annesiyle babasıyla birlikte yola çıkmışlardı. Ancak Tosca yolda onları yitirmişti. Sonrasını hiç anımsamıyordu. İçtenlikli, güzel, çocuksu bir yüzü vardı Tosca'nın. Ve bu yüz hemen hemen her an Belukin'e dönük dururdu. O kısa yaşamı süresince çok az şey görmüştü Tosca anlaşılan. Özellikle belirgin imgeler oluşmamıştı kafasında. Belukin, bu büyük şakacı ve de şen şakrak çocuk, korku nedir, tasa nedir bilmeyen bu güçlü delikanlı, onun gönlüne kurulmuştu, gözü ondan başkasını görmüyordu. Tosca, Belukin'in başucunda ayakta duruyordu. Gözleri sevgi ve hayranlıkla ışıl ışıl parlıyordu. Kahkahalar arasında onun o ince çocuk sesi duyuldu. Kara maymun. Bu Tosca büyüyecek, gerçek bir adam olacak bir gün, dedi Belukin. Çocuğa sarıldı, yatağına doğru çekti. Toska şaşırdı, belki de utandı. Beruki'nin yorganına gömdü kafasını. Bana bak Toska, kolye gibi gece gündüz kitap okuyayım deme sakın ha. Yoksa onun gibi beynin eskir senin de. O kitap okumuyor ki, kitaplar onu okuyor dedi Zadorov. Onun yanındaki yatakta yatıyordu. Ben de orada oturmuş, Karabanov'la satranç oynuyor, bir yandan da tifüs olduklarını unuttu bunlar diyordum kendi kendime. Biriniz Ekaterina Grigoryevna'yı çağırın dedim. Ekaterina Grigoryevna bir öfke perisi gibi daldı içeri. Bu ne hal böyle? Sarılıp koklaşmanın sırası mı? Bu Toska'nın ne işi var burada? Kendiniz ne sanıyorsunuz siz? İnanılır şey değil. Toska birden yataktan atladı, geri geri çekildi. Karabanov onun kolunu tuttu, birlikte çömeldiler. Büyük bir korkuya kapılmış numarası yaparak geri geri yürümeye başladılar. Ben de korkuyorum dedi Karabanov numaradan. Toska diye atıldı Zadorov. Anton Semyonovich'in de elini tut. Onu nasıl yalnız bırakabiliriz? Ekaterina Grigoryevna bu neşeli çocukların arasında bir sağa bir sola bakıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Bunların zulu yerlerinden farkı yok diye göğüs geçirdi. Zullar hani o pantolonsuz gezenler, yemek diye arkadaşlarını yiyenler değil mi? Dedi Belukin ciddi ciddi. Biri gidip bir genç kıza, sizi gideceğiniz yere götürmeme izin verir misiniz diye soruyor. Kız zevkten dört köşe oluyor hemen. Rica ederim rahatsız olmayın diyor. Ben kendim giderim. Aman efendim rahatsızlık ne demek? Sizi yalnız bırakamam, tek başınıza gidemezsiniz. Böylece kız da yürümeye başlıyor, onu bir köşeye kıstırıyor, sonra da yalayıp yutuyor. Hardal mardal da gerekmiyor ha. Ta köşeden Toskana'nın tiz kahkahası duyuldu. Ekaterina Grigoryevna bile kendini tutamayıp güldü. Zulu yerlileri genç bayanları yiyorsa siz de küçük çocukların tifüs hastalarının yanına yaklaşmasına izin veriyorsunuz. Bu daha kötü ya. Verşnev, Belukin'in ağzının payını verme fırsatını kaçırmadı. Zulu yerlileri genç bayanları yemiyor diye kekeledi. Üstelik hepsi de senden bin kat daha uygar. Hastalığını Toska'ya geçireceksin. Sen kendine baksana Verşnev dedi Ekaterina Grigoryevna. Neden o yatağın üzerinde oturuyorsun bakayım? Aşağı çabuk. Verşnev şaşırdı. Belukin yatağına saçtığı kitapları toplamaya başladı. Zadorov ona takıldı. Verşnev genç bir bayan değil. Belukin onu yemez canım. Toska Ekaterina Grigoryevna'nın yanına gelmişti. Düşünceli bir tavırla şöyle dedi. Belukin bir kara maymun yemez. Verşnev'in bir koltuğunda bir yığın kitap vardı. Öteki kolunun arasından birden Toska belirdi. Kıkır kıkır gülüyor, itişip kakışıyorlardı. Sonra hepsi birden Verşnev'in odanın öte ucundaki yatağına doluştu. Ertesi sabah Kalina Ivanoviç'in çizimlerine uygun olarak yapılan cenaze arabası biçimindeki koca kağan tepeleme dolduruldu. Yerde yorganlara sarılı durumda tipüstü hastalarımız bulunmaktaydı. Arabanın üzerine bir tahta koyduk. Bratchenko ile ikimiz bunun üzerine oturduk. Kara kara düşünüyordum ben. Betkovski'yi götürdüğümüzde başımıza gelenleri bir daha yaşayacağımızdan korkuyordum. Hem yaptığımız bu yolculuğun çocukların iyileşmesine giden yol olduğu konusunda kuşkuluydum. Osatçı bizim oturduğumuz yerin altında en iyi korunan yerde yatıyor, yorganı başına çekip duruyordu. Ateş içindeydi. Yorganın orasından burasından pamuklar görünüyordu. Osatçı'nın ayaklarının arasından görünen çizmeleri ise giyilemeyecek denli eskiydi. Belukin de yorganını çekiştiriyor, içinde yuvarlanarak her yanını sarmaya çabalıyordu. Millet bizi papaz sanacak dedi. Papazlar böyle bir kağın arabası nereye gidiyorlar acaba diyecekler. Zadorov gülümsemesiyle yanıtladı onu. Gülüşünden neden hasta olduğu anlaşılıyordu. Tifüs barakalarına değişen bir şey yoktu. Kostya'nın yattığı koğuşta çalışan hemşireyi buldum. Koridordaki maratonuna zar zor engel olarak durdurdum onu. Vetkovski mi burada yanılmıyorsam dedi. Nasıl? Daha bir şey belli değil. Hemşirenin arkasında duran Anton elindeki kamçıyı şaklattı. Daha bir şey belli değil. Söylemesi kolay değil mi? Vay canına be. Ne demekmiş yani daha bir şey belli değil? Bu çocuk sizinle mi diye sordu hemşire. Ahır kokan, paçalarında saman çöpleri yapışık, yüzü gözü ter içinde olan Anton'a pis pis baktı. Biz Gorki topluluğundan geliyoruz diye söze başladım güzel güzel. Bu bizim çocuklarımızdan biridir tanıştırayım. Vetkovski. Size üç çocuk daha getirdim. Sanırım onlar da tifüslü. Bekleme odasına gideceksiniz. Ama orası tıklım tıklım. Hem çocukların bir arada olmasını rica ediyorum. Herkesin istediğini yapamayız burada, dedi ve uzaklaşmaya kalktı hemşire. Ama Anton önünü kesti. Ne yani, insan böyle mi konuşur? Bekleme odasına gidin. Burada durup konuşmanın anlamı yok. Hemşire Anton'a kızmıştı. Benimle tepem atmadı değil. Defol buradan diye bağırdım Anton'a. Sana karış diyen oldu mu? Anton durduğu yerde durdu. Şaşkın bakışlarını bir bana bir hemşireye çeviriyordu. Hemşireye döndüm. Aynı öfkeli ses tonuyla konuşmamı sürdürdüm. Bir çift söz söylememe izin verir misiniz lütfen? Çocuklarımın iyileşmesini istiyorum. İyileşen çocuk başına 75'er kilo buğday unu vermeye hazırım. Ama yalnız bir kişiyle görüşmek, tüm işleri bir görevli aracılığıyla yürütmek istiyorum. Vetkovski sizin koğuşunuzda. Ötekilerin oraya alınmasını sağlayın lütfen. Hemşire alınmış olacak, karşı durmaya kalktı. Buğday unu da ne demek oluyormuş diye sordu. Ne yani, rüşvet mi vereceksiniz? Anlamıyorum doğrusu. Hayır, rüşvet değil, ikramiye, tamam mı? Anlamıyorsanız başka bir anlayanı bulurum. Bu rüşvet değil. Hastalarımız için fazladan özen ve ilgi istiyoruz. Fazladan bir çaba istiyoruz, o kadar. Bunlar yeterince beslenmemiş çocuklar. Anlıyor musunuz? Akrabaları falan da yok, tamam mı? Kendi koğuşuma alacağım onları. Buğday unu da istemez. Kaç kişi var? 3 tane getirdim ama belki birkaç gün sonra bir iki çocuk daha getiririm. Pekala, beni izleyin. Anton'la ikimiz hemşirenin peşine takıldık. Anton başıyla hemşireyi göstererek bana göz kırptı. Anlaşılan olayların gelişmesi ve aldığımız sonuç onu da şaşırtmıştı. Bu hareketini yokumsadım. O da sesini çıkarmadı. Hemşire bizi hastanenin ta öteki köşesine götürdü. Anton'u arabaya, hastaları getirmeye yolladım. Hepsi de tifüsüyle elbet. Doğru bilmiştik. Nöbetçi görevli yırtık yorganlarımıza şaşkın şaşkın baktı. Bunun üzerine hemşire gerekli açıklamayı yaptı. Bunlar Gorki topluluğundan. Benim koğuşa yaz. Yerim var mı peki? Buluruz buluruz. 2 yatak bugün boşalıyor. Bir yere bir yatak sıkıştıracağız artık. Berukin bizden ayrılırken neşeliydi. Birkaç tane daha getirin dedi. Sıcak tutarlar bizi. 2 gün sonra Golos'ta Schneider'i ve 1 hafta sonra 3 kişi daha getirdiğimizde onun bu isteğini karşılamış olduk. Bundan başka neyse ki hastamız olmadı. Anton birkaç kez hastaneye gitti. Hastalarımızın nasıl olduğunu sordu hemşireye. Tifüs çocuklarımıza karşı fazla acımasız davranmadı. Artık kasabaya inip birkaçını taburcu etmeyi düşünüyorduk. Biz düşüne duralım, baharın ilk günlerinde, öğle güneşinin altında, ağaçların arasında, pamukları fırlamış bir yorgana sarılı hortlak görünümünde bir cisim belirdi ansızın. Hayalet döküm evine yaklaştı ve öter gibi seslendi. Benim yürekli demircilerim, nasılsınız bakalım? Hala okuyor musunuz? Dikkat edin, beyniniz eskimesin sakın. Çocuklar sevinçten uçuyordu. Yüzü gözü çökmüştü, zayıflamıştı ama eskisinden daha neşeli, daha korkusuzdu Berukin. Ekaterina Grigoryevna söylemediğini bırakmadı. Yürüyerek gelmek de ne demek oluyordu? Neden araba beklememişti? Bakın anlatayım Ekaterina Grigoryevna diye açıkladı. Arabayı bekleyecektim beklemesine ama ağzıma doğru dürüst bir lokma ekmek girmesini öyle özledim ki. Duracaktım yoksa ama onlar orada çavdar ekmeği yiyor, çorba içiyor, tabak tabak yulaf ezmesi yiyor diyordum kendi kendime. İşte bunları düşündükçe öyle bir özlem sarıyordu ki her yanımı. Onların o su çorbasını ağzıma koyamıyordum. Bakmaya bile dayanamıyordum ya. Ha ha ha ha ha. Gülmekten konuşamıyordu. Ne su çorbası? Hani Gogol'ün bir öyküsünde vardı. Onu okurken çok nefis bir çorba sanıyor insan. İşte o hastanede su çorbası veriyorlar boyuna. Ama ne vakit çorbaya bakacak olsam gülmeye başlıyorum. Alışamadım bir türlü. Ha ha ha. Çorbayı görüyorum, kahkahayı basıyorum. Hemşire beni azarlıyordu. Buna büsbütün gülüyordum. Gülmekten kendimi alamadım bir türlü. O öyküdeki su çorbası sözlerini düşündükçe gülmeye başlıyordum. Gülmekten öleyim mi yani? Ben de kaçtım. Siz yemek yediniz mi? Herhalde yulaf ezmesi vardır ha? Ekaterina Grigoryevna nereden bulduysa biraz süt buldu ona. Hastaya hemen yulaf ezmesi verilmemeliydi. Berukin ona neşeyle teşekkür etti. Son isteğimi yerine getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ama gene de sütü aldı, yulaf ezmesini üzerine boşalttı, karıştırıp kaşıklamaya başladı. Ekaterina Grigoryevna onunla başa çıkamadı. Öteki çocuklar da kısa bir süre sonra döndüler. Anton, hemşirenin evine bir çuval buğday unu götürdü. Şerne verilen ders. Mübarek kraliçenin anıları yavaş yavaş silindi. Tifüs belası unutuldu. Kışlık derdimiz olan ayak parmaklarının donması son buldu. Fırtınalar ağaçları devirmez, başımıza başka işler açmaz oldu. Her şey iyi güzeldi de Halk Eğitim Müdürlüğü ordu disiplini diye adlandırdığı düzenimden, disiplin anlayışımdan dolayı beni bir türlü anlamıyor, bağışlamıyordu. Senin o polis rejimine bir son vereceğiz dediler bana. Biz toplumsal eğitim dizgesini oluşturmak zorundayız. Bize o gerek, bir işkence hücresi değil. Disiplin konusundaki konuşmamda o günlerde genel olarak benimsenmiş bir kuramın doğruluğuna kuşkuyla bakmak gerektiğini söylemiştim. Söz konusu kurama göre çocuğa herhangi bir ceza vermek yanlıştı. Onun yaratıcı iç tepileri kutsaldı. Bunların ortaya çıkması için çocuğa her türlü özgürlük tanınmalıydı. Kişinin kendi kendisini yönetmesi, kendi düzenini ve kendi disiplinini uygulaması gerekirdi. Asıl iş onun bu düzen ve disiplini oluşturmasını sağlamaktı. Buysa çocuğun kendiliğinden göstereceği bir gelişmeydi. Bu kuramın doğru olmadığını söyledim ben. Daha da ileri giderek beraberlik ruhu ve karşılıklı yardımlaşmanın organları yaratılmadıkça, gelenekler doğrulmadıkça, temel çalışma alışkanlıklarıyla kültürel alışkanlıklar oluşturulmadıkça, öğretmenin zor kullanmaya hakkı, ne hakkı zorunlu olduğunu söylemekten sakınmadım. Eğitimin bütününü çocuğun istekleri temeli üzerine oturtamayacağımızı, çocuktaki sorumluluk duygusunun bu isteklerle çatıştığını ya da en azından çocuğun sorumluluk sorununu böyle algıladığını belirttim. Çocukta bir sorumluluk duygusu geliştirmenin kaçınılmaz olduğuna da inanıyordum. Topluluğun çıkarları gerektirdiğinde yorucu ve sevilmeyen bir işi de yapmak yeteneğine sahip, güçlü, olgun bireyler oluşturmak gerektiğini söyledim. Kısacası güçlü, hevesli, hırslı, gerekirse sert bir beraberlik ruhunun yaratılması gerektiği konusunda ısrar ediyor, tüm umutların yalnız ve yalnız karşılıklı yardımlaşmanın oluşturulmasında yattığını öne sürüyordum. Görüşlerime karşı olanlar bir yığın eğitbilimsel aksiyomu suratıma çarpıyor, her söze çocuk sözcüğüyle başlıyorlardı. Topluluğun defterinin dürülmesine hazırlıklıydım. Ama ivedi günlük sorunlarımız, toprağa ekme çalışmaları ve yeni toplulukta yürütülmekte olan ve bir türlü biteceğe benzemeyen onarımlar, Halk Eğitim Bakanlığı'nın hakkında açabileceği soruşturmaya tasarlanmama meydan vermiyordu. Orada biri beni savunmuş olmalıydı, yoksa daha o günlerde defterim dürülürdü. Aslında beni görevden almaktan daha kolay ne olabilirdi? Şu var ki, eğitim müdürlüğüne uğramamaya çalışıyordum. Çünkü aşağılayıcı olmasa da incelikten uzak bir tavır takınıyorlardı bana karşı. Bana kancayı takmış olan müfettişlerden biri, Şarin denen yakışıklı, kendini beğenmiş, burnu havada, siyah dalgalı saçlı, taşralı kadınların yüreğine kolayca girebilen türden bir adamdı. Kalın, nemli dudakları kıpkırmızıydı. Gür ve yay gibi kıvrık kaşları hemen insanın gözüne çarpıyordu. 1917'den önce kim bilir neydi ama şu anda sanki dünyada başka iş kalmamış gibi toplumsal eğitim uzmanı kesilmiş bulunuyordu. Her nasılsa yüz yuvarlak ve de modaya uygun sözleri gözü kapalı bir araya getirmeyi, konuşmasıyla insanları kendisine çekmeyi iyi beceriyordu. Bir de eline geçen her fırsatta büyük nutuklar çekmeye, dizeler döktürmeye ve eğitbilimsel ve devrimci değerler taşına inandığı dersler vermeye bayılırdı. Bu konuda da anadan doğma bir yetenek saymak gerekirdi onu. Bir davranışı karşısında kendimi tutamayıp kahkahalarla güldüğüm günden sonra bana takmıştı. Olay şöyle oldu. Bir gün topluluğa gelmişti. Büromda masanın üzerine duran bir barometreye gözü ilişti. "Ne bu böyle?" diye sordu. "Barometre." "Ne demek yani? Barometre dediğin nedir?" Bu kez şaşırdım. "Barometre işte," dedim. "Bize havanın nasıl olacağını bildirir." "Havanın nasıl olacağını bildirir ha?" diye yineledi sözlerimi. "Burada durup dururken havanın nasıl olacağını bildirebilir mi hiç? Hava burada değil ki, dışarıda." İşte o anda kendimi tutamadım. Birden kahkahayı koyverdim. Şarin öyle her şeyi bilir tavırlı bir adam olmasaydı, küçük dağları kendi yaratmış gibi dolaşıp durmasaydı, kendimi tutabilirdim belki. Saçı öyle sağdan soldan taranarak kafasına özenle yerleştirilmiş olmasaydı, büyük bir özgüveni varmış havalarına davranmasaydı gülmeyebilirdim. Ama güldüm. Bu onu deli etti. "Neden gülüyorsun?" diye bağırdı. "Üstelik kendini bir eğitbilimci sayıyorsun ha? Öğrencilerine böyle mi öğretmenlik yapıyorsun sen? Baktın anlamıyorum, açıklayacaksın. Gülmek de neymiş?" Ancak bende o gönül yüceliği, o hoşgörü yoktu. Bu yüzden gülmekten kendimi alamıyordum. Bir zamanlar bu Şarin'le yaptığım konuşmanın hemen hemen aynını Fıkra diye anlatmışlardı bana. Böyle bir öykünün gerçek yaşamda üstelik de benim başımdan ve hem de Halk Eğitim Bakanlığı Vilayet Müdürlüğü'nde görevli bir müfettiş başından geçeceğini görmek güldürüyordu beni. Şarin beni kahkahalarımla baş başa bıraktı, öfleye püfleye çıktı gitti o gün. Disiplin konusunda yaptığım konuşmadan sonraki tartışmada beni acımasızca eleştirdi. Toplumsal eğitim dizgesine işaret edildiği üzere diyordu, yerel eğitim-bilimsel iyileştirme dizgesinin çocuğun kişiliği üzerindeki etkileri çocuğun doğal istekleri doğrultusunda ağırlık kazanmalıdır. Öyle ki bu etkiler belli bir yapının biyolojik, toplumsal ya da ekonomik yapıların gelişmesinde yaratıcılık olanaklarını zorlamalı, bu yetenekleri değerlendirmek yönünde ilerlemelidir. Bundan çıkan sonuca göre tam 2 saat durup dinlenmeden, soluk bile almadan gözlerini kısa kısa döktürdüğü, izleyicilere nice derin bilgilere sahip olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yaptı, tüm becerilerini sergiledi, sözlerini şu dokunaklı sözcüklerle bitirdi. Yaşam sevinçtir. İşte 1922 yılı baharında canımı okuyan bu adam, bu Şarin'di. 1. Yedek Ordu'nun özel birliği topluluğa bir çocuk gönderdi. Çocuğun topluluğa yazılması için özel buyruk çıkarmışlardı. Özel birlik de Çeka'da daha önce bize çocuk göndermişti. Bunu da aldık. 2 gün sonra Şarin beni çağırttı, gittim. Evgeniyev topluluğu aldınız mı? Evet. Bizim iznimiz olmadan bir çocuğu topluluğa almaya ne hakkınız var? 1. Yedek Ordu Özel Birliği tarafından gönderilmişti. Özel birlik beni ilgilendirir mi? Bizim iznimiz olmadan kimseyi topluluğa almaya hakkınız yok. Özel birliğin buyruğuna karşı çıkamam. Eğer onların bana çocuk gönderme yetkisi yok diyorsanız bu sorunu onlarla tartışmalısınız. Sizinle özel birlik arasına girmek, sizin hakkınızda karar vermek bana düşmez. Evgeniye'yi hemen geri gönderin. Yazılı buyruk verirseniz gönderirim. Sözlü buyruğum yeterlidir. Yazılı buyruk istiyorum. Ben sizin üstünüzüm ve sizi şu anda tutuklayabilirim. Sözlü buyruğuma uymadığınız gerekçesiyle 1 hafta hapis cezası verebilirim. Tamam, verin. Baktım adam beni 1 hafta hapis yatırmak için yanıp tutuşuyor. Başka bahaneler bulmasını beklemeye ne gerek var? Çocuğu göndermeyecek misiniz yani diye sordu. Bana yazılı buyruk vermezseniz onu göndermeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Özel birlik tarafından tutuklanmaktansa yoldaş Şarin tarafından tutuklanmayı yeğlerim de ondan. Müfettiş şaşırmış olsa gerekti. Neden sizi Şarin tutuklasın istiyorsunuz anlamadım dedi. Nedense daha iyi olur gibi geliyor. Ne de olsa benim bağlı olduğum bakanlıktan, eğitim bilimsel alandan çıkmamış oluyorum. Madem öyle tutuklusunuz.